Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Aban 1404, Hicri Kameri 18 Cemazil Evvel 1447 ve Miladi Takvimle 9 Kasım 2025 Pazar. Sevgili dinleyiciler, akşam haberleri ve günün siyasi yorumunun ardından Lobi ve Lobicilik Podcast'i, İman Nuru, Düzenli Hayat ve Nehcül Bela'dan Öğütler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sevgili dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Kalibaf, Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından doğrudan sorumludur dedi. Irakçı Nobel'in savaş yanlısı birine verilmesini eleştirdi. İran, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuğa hazır. 2018 yılından bu yana İran'ın petrol ihracatı en yüksek seviyeye ulaştı. Ve İran ve Türkmenistan ikili ilişkilerin kapsamlı gelişimini vurguladı. Şimdi haberler. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırılarının hukuki ve siyasi sonuçlarını üstlenmesi gerektiğini vurguladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, pazar günü mecliste yaptığı gündem dışı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen İsrail saldırılarındaki rolünü itiraf ettiğini belirterek, Donald Trump'ın bu saldırıların doğrudan sorumlusu olduğunu ifade etti. Kalibaf bu eylemin uluslararası hukukun ve İran'ın ulusal egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu söyledi. Kalibaf ayrıca söz konusu saldırıların çok sayıda İran vatandaşının şehit olmasına neden olduğunu belirterek, Amerikan hükümetinin uluslararası hukuk çerçevesinde bu eylemin hukuki, siyasi ve askeri sonuçlarını kabul etmekle yükümlü olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı 2025 Nobel Barış Ödülü'nün Maria Corina Machado'ya verilmesini eleştirerek Machado'nun Siyonist rejimin suçlarına destek vermesinin gerçek barış anlayışına aykırı olduğunu söyledi. Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine atıfta bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Rakçi, barış yanlısı olduğunu iddia eden birinin Siyonist rejimin askeri eylemlerini ve savaş yanlısı politikalarını desteklemesi ciddi bir sorudur dedi. İran Dışişleri Bakanı sözlerine şunları ekledi. Savaş ve soykırımı destekleyen birine ödül verecek hangi barış tanımının mevcut olduğunu bilmiyorum. Nobel ödüllülerinin seçilme biçiminin köklü bir incelemeye tabi tutulması gerekiyor. İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Rakçi, Tahran'ın Pakistan ile Afganistan arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Rakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'ın Pakistan ile Afganistan arasında diyaloğun geliştirilmesi ve gerilimin azaltılması yönünde her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti. Irakçı İran ile Pakistan arasındaki dostane ve köklü ilişkilerin önemine vurgulayarak bölge ülkelerinin işbirliğiyle iki ülke arasında müzakerelerin sürdürülmesini ve tansiyonun düşürülmesini istedi. Görüşmede taraflar bölgesel barış ve istikrarın korunması için istişare ve koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı. Pakistan Dışişleri Bakanı da bölgesel barış ve güvenliğin önemini vurguladı. Uluslararası bir tanker takip kuruluşu, İran'ın ham petrol ihracatının Eylül 2025'te günlük yaklaşık 2 milyon varile ulaştığını ve bunun son 7 yılın en yüksek seviyesi olduğunu bildirdi. Tanker Trackers adlı kuruluşun internet sitesi pazar günü iki sosyal medya platformunda yayımladığı mesajda İran'ın Eylül 2025'teki petrol ihracatının 2018 yılının ortasından bu yana görülmemiş bir düzeye çıktığını belirtti. Bu gelişme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Eylül 2025 sonlarında İran'a yönelik haksız ve yasadışı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyduğu döneme denk geliyor. İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri dönmesinin İran'ın petrol ihracatına yeni bir baskı oluşturmayacağını ifade etti. Geçmiş yıllardaki deneyimleri atıfta bulunan Paknejad, Tahran'ın Amerika'nın İran'ın petrol endüstrisine yönelik en ağır yaptırımlarını aşmayı başardığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi dile getirdiler. İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi Yardımcısı Hamid Gamberi, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyarette bu ülkenin Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reşit Meridov ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar İran-Türkmenistan ilişkilerinin kapsamlı biçimde geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, çeşitli alanlardaki ilkili işbirliği konularını da ele alarak görüş alışverişinde bulundular. İran Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Genel Müdürü, Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarını sıradan vatandaşlara karşı yürütülen tam kapsamlı bir savaşın somut örneği olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Genel Müdürü Foruzende Vediati, pazar günü Amerika ve İngiltere'nin insan hakları ihlallerine dair en son raporun açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı, yasa dışı ve zalimani yaptırımlarının sıradan vatandaşlara karşı yürütülen tam donanımlı bir savaşın açık bir örneği olduğunu ifade etti. Vediati ayrıca Amerika ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarına da değinerek, bu durumu insanlığa karşı işlenmiş açık bir suç ve küresel barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi. Amerika ve İsrail rejiminin Gazze şeridinde ateşkesin sağlandığı yönündeki iddialarına karşın İsrail ordusunun hava ve insansız hava aracı saldırıları bölgenin çeşitli noktalarında devam ediyor. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yetkilileri, İsrail ordusunun Beni Suheyla bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca İsrail'e ait askeri helikopterler Han Yunus'un doğu bölgelerini yoğun şekilde hedef aldı. Bu saldırılar Tel Aviv, Washington'un ateşkese bağlı kalındığı yönündeki söylemleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan sınır tanımayan doktorlar örgütü, tedaviye erişimi olmayan binlerce Filistinli hastanın durumunun kritik olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi tarafından cadı olarak aşağılanmasına karşılık vererek, "Eğer büyük gücüm olsaydı bunu intikam için değil Gazze'deki suçları sonsuza dek durdurmak için kullanırdım," dedi. Birleşmiş Milletler özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdiği raporunun ardından İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dani Danon tarafından cadı şeklinde hakarete uğradı. Albanese bu ifadeye karşılık olarak yaptığı açıklamada, "Eğer büyü yapma gücüm olsaydı onu intikam için değil sizin suçlarınızı sonsuza dek durdurmak için kullanırdım," dedi. Francesca Albanese hazırladığı raporda İsrail rejimini Gazze'de savaş suçu işlemek ve onlarca ülkeyi bu suçlara ortak olmakla suçladı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Gazze Savaşı'na dair yürüttüğü soruşturma nedeniyle Albanese'ye yaptırım uygulanacağını duyurmuştu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hamas hareketine gönderdiği mesajda Sana'nın Filistin halkının yanında durma ve Siyonist rejimin saldırganlığına karşı koyma kararlılığını vurguladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Hasan El-Medeni, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam tugaylarına gönderdiği mesajda, "Ne pahasına olursa olsun sizin yanınızda durmaya kararlıyız ve sözümüzde duruyoruz," dedi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ayrıca Siyonist düşman Gazze'ye yönelik saldırganlığını yeniden başlatırsa, biz de bu rejime karşı askeri operasyonlarımıza geri döneceğiz diye ekledi. El-Medeni geçen ay Muhammed el-Gamari'nin şehit edilmesinin ardından silahlı kuvvetlerin yeni genelkurmay başkanı olarak atanmıştı. Rusya'nın yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları Ukrayna'nın başta Kiev, Dnipro ve Kharkiv olmak üzere büyük şehirlerini karanlığa gömdü. Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik ağır saldırısı ülkedeki büyük şehirlerde geniş çaplı elektrik kesintilerini yol açtı. Son aşamada Rusya tarafından fırlatılan 50'den fazla insansız hava aracı ve 36 füze Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerini hedef aldı. Ukrayna resmi kaynakları saldırılar sonucunda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç termik santralin faaliyetinin durduğunu bildirdi. Ukrayna makamları elektrik ve su kullanımında kota uygulamasına geçtiklerini açıklayarak vatandaşlardan enerji tüketimini azaltmalarını istedi. Bu saldırı Ekim ayı başından bu yana Rusya'nın Ukrayna enerji ağına yönelik 5. büyük operasyon olarak kaydedildi. Su rezervlerinin azalması ve kurak geçmesi beklenen kış nedeniyle İngiliz yetkililer gelecek yıl daha sıkı su kullanım kısıtlamalarının gerekebileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de ortalama su rezervleri %63'e kadar düşerken ülkenin güneyindeki bazı barajlar %30'un altına indi. Uzmanlar kış ve ilkbahar döneminde düzenli yağışlar olmazsa hane halkı ve işletmeler için daha sert su kullanım kısıtlamalarının uygulanacağını belirtiyor. Nüfus artışı, daha sıcak geçen yaz ayları ve yeni barajların inşa edilmemesi ülkenin su kaynaklarını kırılgan hale getirmiş durumda. Yetkililer ve su dağıtım şirketleri hortum kullanımı yasağının ötesine geçen acil önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, akşam haberlerini dinlemiş oldunuz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Irak seçimleri, siyasi bağımsızlık ve Amerika müdahalesinin sonu için bir sınav başlığı altında. Washington Post son analizinde Memdani'yi sosyalizmle suçlayarak onu karalamaya çalıştı. Ancak yazının satır aralarında görünen şu ki, ne sosyalizm ne de kapitalizm insanın derdine çare olabiliyor. Washington Post'un Zohran Memdani maskesini çıkarıyor başlıklı son başlı yazısı, görünüşte New York'taki kentsel sosyalizm tehlikesine karşı halkı uyarmayı amaçlıyor. Fakat yazının derinliklerinde bu makale istemeden de olsa Amerikan kapitalizminin kalbindeki krize itiraf niteliği taşıyor. Gazete yazarlarının endişeyle dile getirdiği şeyler, sınıf öfkesi, adalet talepleri ve piyasaya duyulan güvensizlik yeni bir tehlikenin işareti değil, mevcut ekonomik yapının yıllardır süren başarısızlığının doğrudan sonucudur. Pars Today bu makaleye dayanarak Amerikalıların neden sosyalizme yöneldiğini irdeledi. Washington Post, Memdani'nin kira dondurma vaadini endişeyle eleştiriyor ve yüksek kiralar devletin aşırı müdahalesinin değil yetersizliğinin sonucudur diyor. Ancak New York sokaklarına bakmak yeterli. Milyonlarca kiracı evlerin yatırım aracı haline geldiği bir şehirde yaşıyor. Yatırım şirketleri insanların barınması için değil, fiyatları yükseltmek için binalar satın alıyor. Bu koşullarda bir siyasetçinin herkesin başını sokacak bir evi olmalı demesi, milyonlarca oy toplaması şaşırtıcı değildir. Kapitalizm New York gibi şehirlerde konut üretmek yerine barınmayı sermaye biriktirme aracına dönüştürmüştür. Makale Memdani'yi sınıf düşmanlığı yaratmakla ve halkı ezenler ile ezilenler olarak ikiye bölmek suçluyor. Oysa bu bölünme Memdani siyasete girmeden çok önce ekonomik sistem tarafından yapılmıştı. Amerika'da şirket yöneticileriyle işçiler arasındaki gelir farkı 300 katı aşmış durumda. The Guardian, Haziran 2022 tarihli haberinde bu farkı 670 kat olarak vermişti. Buna karşılık İşçi ücretleri onlarca yıldır reel olarak artmadı. Halk bu adaletsizliği dile getirdiğinde buna popülizm deniyor. Oysa bu artık sadece elit sınıf için geçerli hale gelen Amerikan rüyasının çöküşüne duyulan öfkenin sesidir. Washington Post, Memdani'nin üstün yetenekli öğrenci programlarını kaldırma planını da eleştiriyor ve o çocuklarla sendikalar arasındaki mücadelede sendikaların tarafını tutuyor diye yazıyor. Ancak asıl sorun kim kazanıyor değil, okulun artık işlevini yitirmesidir. Eşitsizliğin mahallelerden başladığı bir sistemde yoksul çocuklar daha ilk günden kaybetmeye mahkum. Eğitim lüks bir mala dönüştüğünde mesele zeki çocuklar mı kazansın değil, kimlerin hayal kurma hakkı var sorusudur. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Lobi ve lobicilik, zaman geçtikçe farklı ülkelerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan önemli siyasi kavramlardan biridir. Amerika'da lobicilik, Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri, kendi çıkarları ve hedefleri peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Merhaba, ben Mehtap Mahir. Bugünkü sohbetimizde sizlerle olacağım. Bu amaçla Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobici kitabına başvurduk ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklardan yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolünün yanı sıra bu ülkedeki lobi türleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde size Küba ve Yunan lobilerini ve onların Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde size Küba ve Yunan lobilerini ve onların Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Kübalı Amerikalılar, Küba'da doğmuş veya Küba kökenli olan Amerikan vatandaşlarıdır. Resmi nüfus sayımına göre Kübalı Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun 2 milyondan fazlasını oluşturuyor ve her ne kadar farklı Amerika eyaletlerinde, Florida ve Miami'de kendi toplulukları olsa da, Küba'ya yakınlıkları nedeniyle varlıkları daha etkileyici ve tutarlıdır. Kübalıların Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş çaplı göçü 19. yüzyılla ve 10 yıllık Küba bağımsızlık savaşlarına ve mücadelelerine kadar uzansa da 1959'da Küba'daki devrim ve Fidel Castro'nun iktidara gelmesinden sonra Amerika'ya göçün ana dalgalarından biridir. Bu ülkede iktidara yükseliş başladı ve siyasi ve ekonomik koşullar temel etken oldu. Bu nedenle çoğu Kübalı kendilerini siyasi mülteci olarak görüyor ve Amerika'daki varlıklarını Castro hükümetini ve onun sosyalist devrimini devirmeye yönelik çabaları örgütleme fırsatı olarak görüyor. Amerikan hükümeti de görünüşe göre Küba soyundan gelenlerin siyasi mülteci olarak yasal tanımına katılıyor ve buna dayanarak onlarla diğer Latin Amerikalı göçmenlerden farklı bir etkileşim yöntemi kullanıyor. Amerika'da olmak, adı geçen göçmenlere kapasite oluşturarak, lobi yaparak ve kamuoyunu yönlendirerek Castro hükümetine karşı en güçlü yabancı muhalefeti yaratma ve Küba ambargosunu kaldırmak için söz konusu hükümete mümkün olduğunca fazla baskı uygulamak için araçlarını kullanma fırsatı verdi. Dolayısıyla geçen 100 yıl bunun en bariz sonucu olarak değerlendirilebilir. Eisenhower liderliğindeki Amerika hükümeti, Castro liderliğindeki Küba devrimci hükümetini tanımasına rağmen çok geçmeden devrimci hükümetin tarım sektöründeki reformları ve Amerika'ya ait sanayilerin millileştirilmesi Amerika'nın çıkarlarıyla ciddi bir çatışmaya girdi ve iki ülke arasındaki ilişkiler hızla kötüleşti. Sonuç olarak Amerika hükümeti yavaş yavaş Küba'ya ticari yaptırımlar uyguladı ve ihtiyaç duyduğu petrol ve diğer malzemeleri göndermeyi reddetti. Eisenhower'in hükümeti bununla da yetinmedi ve CIA'yı Kübalı mültecileri Castro hükümetini devirmek üzere organize etme, eğitme ve donatma göreviyle görevlendirdi. Bir yandan Küba'daki Amerikan varlıklarının ilan edilmesi, bir yandan da Castro hükümetinin Sovyetler Birliği ile ilişkiler kurması yönündeki ulusal sürecin devam etmesiyle birlikte Küba ile Amerika arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya girdi ve iki ülke arasındaki tüm diplomatik ilişkiler kesildi. Domuzlar Körfezi'nin işgali sırasında CIA'nin başarısızlığa uğraması ve Castro hükümetine halk desteğinin artmasının ardından Amerika hükümeti Castro'yu devirmek amacıyla Küba projesi veya Firavun Faresi Operasyonu adında yeni bir program ortaya koydu. Çok çeşitli psikolojik, politik, casusluk ve terörist operasyonları içeriyordu. Bu gelişmeler Kübalı göçmenlerin kapsamlı Amerikan yardımlarından yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerini olanak tanıdı. Bu bağlamda 1966 yılında Amerika Kongresi Kübalı mültecilere 1,3 milyar dolardan fazla para tahsis edilmesini öngören Küba Reform Yasası adlı bir yasayı kabul etti. Hatta Amerikan hükümeti Kübalı göçmenlerin kamu desteğinden, tıbbi hizmetlerden, eğitim kurslarından ve burslardan yararlanabilmeleri için koşullar sağladı ve Castro hükümetine karşı daha tutarlı ve güçlü örgütler oluşturdu. Bu durumda Miami, Florida ve Union City'de büyük Kübalı göçmen toplulukları oluştu ve bu bölgeler Küba kültürünün ana merkezleri haline geldi. Amerikan kökenli Küba topluluğu geçtiğimiz yıllarda Amerikan kültürüne iyi uyum sağladı ve Miami gibi bölgelerde daha da belirgin Küba özellikleri gösterdi. Hali hazırda Kübalı Amerikalılar Amerika'nın 50 eyaletinde yaşıyor ve bu eyaletlerin siyasi ve ekonomik alanlarında başarılar elde etmiş durumdalar. Elbette şunu da belirtmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kendi çıkarlarına ve Amerika'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki ana vatanın hükümetine hizmet eden çoğu etnik lobiden farklı olarak Küba lobisi, Fidel Castro'nun devrimci hükümetine karşı muhalefet temelinde oluşturuldu ve son 50 yılda Amerikan hükümetinin geniş desteğinden yararlandı. Bu destekler Küba kökenlileri ekonomik durumlarında kayda değer iyileşmenin yanı sıra kayda değer sosyal ve politik başarılar elde etme ve önemli yönetici veya yasama pozisyonlarına ulaşma fırsatı verdi. Amerika'nın Küba devrimci hükümetine baskı uygulamak için kullandığı ana araçlardan biri, 1962'den bu yana yürürlükte olan ekonomik yaptırımlardı. Bu yaptırımlar 1992 yılında Küba Demokrasi Yasası adı altında genişletilerek 1996 yılında Holmes-Borton Yasası adıyla devam etmiş, 1999 yılında ise kapsamı genişletilmiştir. Bu yaptırımlar devam etti ve bunların güçlendirilmesi ve sürdürülmesi Küba lobisinin en temel meselesidir. Son zamanlarda eski Amerika Başkanı John Fitzgerald Kennedy tarafından imzalanan başkanlık emri ve Küba ile ticaret ambargosundan yaklaşık 60 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Arşivi gizliliği kaldırmış onlarca belge yayımladı. Bu da ambargonun Kübalı devrimci lider Fidel Castro hükümetinin devrilmesi, açlığı ve umutsuzluğu kışkırtma saikiyle başlatıldığını gösteriyor. Belgeler ayrıca Kübalılar arasında sıkıntı ve hayal kırıklığı yaratmaya yönelik ekonomik baskının temel motivasyonunun ücretleri düşürmek, açlık, çaresizlik yaratmak ve hükümeti devirmek amacıyla Küba'ya para ve malzeme transferini yasaklamak olduğunu ortaya koyuyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya 60 yılı aşkın süredir uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargo insanlık tarihinin en uzun yaptırımlarıdır. Bu, Washington'un bu Karayip ülkesinin halkına acıyı, açlığı ve çaresizliği dayatmadaki insanlık dışı ve gayrimeşru politikalarının en üst seviyesini tasvir ediyor. Belki de bazı Küba lobi gruplarının bugün bu yaptırımlara destek vermemesinin ve Küba ile güçlü kültürel ve ekonomik ilişkiler kurarak iktidardaki hükümeti vurmak istemesinin nedeni budur. Bu odaklanma Küba lobisinin muhafazakar olmasına ve Castro hükümetine karşı her zaman sert bir yaklaşım sergileyen Amerika Cumhuriyetçi Partisi'nin geleneksel destekçilerinden biri olmasına neden oldu. Yunan lobisi Amerika'da aktif varlığı olan bir diğer lobidir. Yunan-Amerikan veya Yunan asıllı Amerikalı terimi soyları Yunanistan'a dayanan Amerikalıları ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Örgütü'nün 2000 yılındaki raporuna göre Amerika'da yaklaşık 1 milyon 153 bin Yunan kökenli insan yaşıyor ve bunların yaklaşık 435 bini kişisel çevrelerine zarar verecek şekilde Yunanca konuşuyor. Yunan diasporasının önemli bir parçası olan Yunan Amerikalılar, bu ülkedeki Ermeniler, İrlandalılar ve benzeri gibi diğer diasporalar gibi ana vatanlarıyla güçlü bağlara sahiptir ve deneyimleri ve mali kaynakları nedeniyle Yunanistan'ın önemli halklarından biridir ve bu ülkede modernleşme ve süreklilik faktörleri dikkate alınmaktadır. Amerikan kökenli Yunanlılar özellikle seçmen oylarını çekme ve yönlendirme yoluyla siyasi desteğinin yanı sıra Yunanistan'daki başlıca yabancı yatırımcılardan biridir ve lobi ve çeşitli nüfuzlu gruplar kurarak özellikle bu alanda Yunanistan'ın ulusal çıkarlarına katkıda bulunarak bu ülkenin çatışmalarına ve dış sorunlarına destek veriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıkları 200 yıldan fazla süren Amerikan kökenli Yunanlılar, Amerikan toplumuyla bütünleşmeyi ve çeşitli sosyal, politik, kültürel ve ekonomik alanlara katılmayı başardılar. Kuşkusuz Yunan medeniyeti ve batıdaki hayranlığı, Yunan toplumunun Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul görmesi ve Amerikan toplumuyla daha hızlı yakınlaşmasında önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilmelidir. Yunanlıların Amerika'daki belgelenen ilk ortaya çıkışı 500'den fazla Yunan işçinin Florida'ya göç ettiği 1768 yılına kadar uzanıyor. Bu bölgenin eski etnik topluluklarından biri olan Rum asıllı Amerikalılar topluluğu son yıllarda Amerika'daki örgütsel kapasitesini ve nüfuzunu arttırmayı başarırken bir yandan da vatanla güçlü siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler kuruyor. Rum kökenli Amerikalılar, dini örgüt ve kurumlar başlarında Amerika Rum Ortodoks Kilisesi olmak üzere din dışı örgütler gibi Amerikan Yunan Eğitim Derneği gibi oluşturarak bu ülkede lobicilik gücü kazanmaya çalıştılar ve Amerika'daki çıkarlarını güvence altına alırken Yunanistan'ın ulusal çıkarlarını, özellikle de uluslararası arenadaki çıkarlarını güvence altına alacak adımlarda atmalı. Bu rol o kadar büyük bir roldü ki 1970'li ve 80'li yıllarda Yunan lobisi Siyonist lobiden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci etnik lobi olarak adlandırıldı. Halihazırda Amerika'daki Yunan lobisi kültürel, siyasi ve sosyal nüfuzunu genişletmenin yanı sıra gündeminde bir dizi meseleyi barındırmakta ve bunlarla ilgili olarak Yunanlıların çıkarlarını güvence altına almaya çalışmaktadırlar. Bu konular şunları içeriyor. Bunlardan ilki Makedonya'nın isimlendirilmesidir. Yunanistan ile kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti arasında 1991'den bu yana bu ülkenin adı konusunda yaşanan anlaşmazlık Yunanistan'ın önemli ulusal sorunlarından biri olmuştur ve Yunanistan'ın bu isimlendirmeye güçlü muhalefeti, örgütün müdahalesi, Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşları da gündeme getirmiştir. Yunanistan eski Makedonya'nın Yunanistan'ın çok büyük bir kısmını içermesi ve Makedon hükümetinin bu kısım üzerinde hak iddia etmemesi için bu ülkenin Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra Makedonya'nın adının ve bayrağının da buna göre değiştirilmesi yönünde talepte bulunulmuştur. Bu bağlamda Yunanistan 1995 yılına kadar Makedonya'yı tanımayı reddetmiş. Ancak Amerika ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla onu eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti adı altında tanımayı kabul etti. Ancak Makedonya'nın isim sorunu devam ediyor ve iki taraf arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde müzakereler sürüyor. Amerikan Yunan lobisi her zaman Makedonya'nın adının Amerika dahil diğer ülkeler tarafından tanınmasını engellemeye çalıştı. Amerika'daki Yunan lobisinin takip ettiği diğer konulardan biri de Türkiye ve Yunanistan ile ilgili birçok konuyu kapsayan Türk sorunlarıdır. Bunlardan biri Kıbrıs meselesidir. Türkiye 1974 yılında Cumhurbaşkanı Makarios'a darbe bahanesiyle Kıbrıs'a saldırmış ve topraklarının yaklaşık %40'ını işgal ederek 162 bin Kıbrıslı Rum'un yani Kıbrıs nüfusunun 1/4'inin yerinden edilmesini ve Amerika dahil diğer ülkelere göç etmesine neden olmuştur. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nde Kıbrıs'ın işgalini kınayan birçok karar alındı. Güney Kıbrıs Rumlarına geniş destek veren ve aslında Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a ilhak edilmesini ve yerinden edilenlerin geri dönmesini isteyen Yunan hükümetinin yanı sıra Rum asıllı Amerikan lobisi de bu alanda oldukça aktif olmuş ve Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a yönelik çözümlerinin ve belirtilen hedeflerin takipçisi olmuştur. Amerika'daki Yunan lobisinin Türkiye meseleleriyle bağlantılı olarak takip ettiği bir diğer konu ise Ege Denizi'nin sınırlarıyla ilgilidir. Ege Denizi'nin mavi bölgesinin belirlenmesi Türkiye ile Yunanistan arasında 1970'li yıllardan bu yana iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen bir diğer önemli konudur. Ege sorunu olarak bilinen söz konusu mesele 1987 ve 1996 yıllarında iki ciddi çatışmanın yaşanma ihtimaline yol açmış ve iki ülkeyi birbiriyle savaş sınırına itmiştir. Bu anlaşmazlığın farklı boyutları var ve su bölgesi, hava sahası bölgesi, ticari alanlar ve kıtasal kıyıların kullanımı gibi konuları içeriyor. Her ne kadar 1998 yılından itibaren Türkiye'nin daha esnek davranmasıyla söz konusu sorunların çözümü mümkün hale gelse de Ege sorunu bugüne kadar çözümsüz kalmıştır. Amerikalı Rum lobisi Yunan hükümetiyle birlikte söz konusu çatışmada Türkiye'nin Amerika ve uluslararası toplum tarafından yaygın biçimde kınanmasına neden olmaya çalışıyor. Puntos Rumlarının soykırımı da Amerika'daki Yunan lobisinin takip ettiği konulardan bir diğeri. Yunanlılara göre İontik Rum soykırımı Karadeniz'in güneydoğusunda tarihi bir bölge olan Puntos'ta yaşayan Rumların Osmanlı yönetimi ve sonrasında Jön Türk yönetimi döneminde öldürülmesine kadar uzanmaktadır. Yunan otoriterlerine göre batılı tarihçilerin ve diplomatların söz konusu olay sırasındaki ifadelerine dayanarak dönemin Türk hükümeti Batı Anadolu'nun bir kısmının Yunanistan tarafından ele geçirilmesine tepki olarak söz konusu bölgedeki Rumları öldürmüştü. Türkiye söz konusu soykırımı inkar etmiş, Yunanistan ve Kıbrıs dışında hiçbir ülke Puntos Rumlarına yönelik soykırımı tanımamıştır. Görüldüğü gibi Amerikan-Yunan lobisinin ilgilendiren konuların çoğu Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunlar kökleri 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan göç değişimlerini, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmelere kadar uzanan meseleler üzerinde yoğunlaşıyor. Rum asıllı Amerikalılar, Türk hükümetinin siyasi, diplomatik, ekonomik ve benzeri her alanda hedeflerini gerçekleştirmesini engellemeye çalışıyor. Buna göre Kıbrıs meselesini öne çıkararak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu veya üyeliğini Ermenilerin Osmanlı Türkleri tarafından soykırıma uğratıldığına ilişkin iddiayı desteklemek, Türk hükümetinin Kürtlerin insan haklarını ihlal etmesi ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ı istikrarsızlaştırma niyeti de söz konusu lobi tarafından ele alınmış olup, Amerika'daki Ermeni lobisi ve Türkiye karşıtı diğer lobilerle yakınlaştırmalar görülmektedir. Değerli dinleyiciler, Amerika'da lobi ve lobicilik isimli sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Bu bölümde Amerika'daki Küba ve Yunan lobilerinin tarihini incelerken, bu lobilerin Amerika'daki temel amaçlarını ve peşinde koştukları konuları sizlere anlattık. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'daki bir başka lobi grubu hakkında bilgiler vereceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Emily Kick şöyle diyor. Kuşkusuz daha mükemmel olmak için uzun bir yolu kat etmem gerekecek. Ancak şunu öğrendim ki hakiki mutluluk ve saadet Allah rızasında yatıyor. Dünyadan elde edilen mutluluk tamamen geçici bir konudur.
Rahman ve Rahim olan Allah'a inanmak her insanın fıtratında var olan bir inançtır. Bilge ve hekim Allah, varlık dünyası üzerinde mutlak sultası ile onu en mükemmel biçimde yaratmış ve yönetmektedir. Bazı insanlar içlerinde var olan Allah'a tapma nidasına cevap vererek bu eşsiz yaradana ibadet eder ve bazıları da yanlış yola saparak başka mahlukları gerçek yaratanın yerine seçerek ona tapmaya başlar. Ancak bazıları da vardır ki esasen Allah'ın varlığına inanmaz ve varlık dünyasının kendiliğinden yaratarak yönetildiğine ve bundan sonra da başka bir dünya olmadığına inanır. Amerikalı genç kadın Emily Creek bu insanlardan biriydi. Fakat sonunda içindeki Allah'ı arayan nidaya müspet cevap verdi.
Bayan Creek Allah'a inanmama duygusunun sebebini şöyle anlatıyor. Ben Katolik bir ailede dünyaya geldim. Gerçi bu aile sözde Katolikti. Annem ve babam asla dindar insanlar değildi. Hatta beni vaftiz bile yapmadı. Buna göre eğer siz vaftiz yaptırmadıysanız resmen de Hristiyan sayılmazsınız. Sonuçta ben İslam'dan önce dinsiz ya da ateistim. Gerçekte Emile'nin ailesinin dindar olmaması onu ateistliğe sürükledi. Bu konu ebeveynin neden de çocuk denen inancı üzerinde özellikle çocukluk ve ergenlik çağında ne kadar etkili olduklarını ortaya koyuyor. Amerikalı genç kadın Creek kafasını karıştıran bir takım sorularla karşılaşıyordu. Fakat Allah'ı ve maat ilkesini kabul etmeyenlerin bu sorulara verebilecekleri hiçbir cevap yoktu. Emily Creek bu konuda şöyle diyor. Doğrusu asla özel bir dine inanmak istemiyordum. Yani böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşünüyordum. Fakat bir dizi soru sürekli kafamı kurcalıyordu. Örneğin biz neden bu dünyadayız? Hayatımızın amacı nedir? Diyelim şimdi yaşadık, sonra da öldük. Peki öldükten sonra ne olacak, nereye gidiyoruz?
Başta İslam dini olmak üzere ilahi dinlerin bu gibi sorulara ve bunun gibi birçok soruya açık ve net bir şekilde cevap veriyor. Bayan Creek bu ikna edici cevapları İslam'ı asıl kaynaklardan bulma fırsatı buldu. Emily bu konuda şöyle diyor. O zamanlar Hristiyanlık inancı ile hiçbir irtibatım yoktu. Bu yüzden İslam'ı kaynaklara ve kitaplara başvurduğumda bu soruların cevabını buldum. Tüm sorularım için cevap vardı. Böylece ilerledikçe ve sorularımın cevabını buldukça ağlıyordum. Nedenini bilmiyordum ama ağlıyordum. O sıralarda Emily adeta Allahsızlık kurak çölünde susamış vaziyette ilerlerken birden İslam'ın zengin ve değerli marifinin çeşmesine ulaşmış bir insan gibiydi. Karşılığı olmadığını soruların cevabını bulmak ve yaratan hakikatine ulaşmak onu etkilemişti ve bu yüzden sevinç gözyaşları döküyordu.
Peki Emily Creek nasıl Müslüman oldu ve neden bu semavi dine yöneldi? Bu macera Emily lise sonuna devam ederken başlıyor. Emily macerayı şöyle anlatıyor. Lise sonuna devam ediyordum. Sınıfta Müslüman olduğunu anladığım bir arkadaş ile tanıştım. Hiçbir özel merak duygusu olmaksızın sadece İslam hakkında bazı şeyleri öğrenmek istedim. O sıralarda Müslümanların karşı cinsle ilişki kurmaları, içki içmeleri ve domuz eti yemeleri yasak olduğunu biliyordum. Bu benim için ilginçti ve daha da önemlisi bu yasağın sebepleriydi.
Emily şöyle devam ediyor. Daha sonra Müslüman arkadaşımın önerisi üzerine mahallemizdeki kitap evine gittim ve İslam hakkında bir kitap satın aldım. Kitabı okumaya başladıktan sonra YouTube sitesinde İslam'la ilgili bazı video klipleri seyretmeye başladım ve Müslümanların haftalık düzenledikleri oturumlara katıldım. Doğal olarak hatta Allah'ın varlığına inanmayan bir insanın bir dini benimsemesi çok zordur. Üstelik eğer bu şahıs Amerika gibi nüfusunun çoğunluğu Hristiyan ise bu daha da zor olur. Bu yüzden Emily İslam hakkında 2-3 yıl araştırma yaptığını belirtiyor. Ancak İslam dini de İnsanları bu semavi dinin öğretileri üzerinde iyice düşünmeleri ve araştırmalarını istiyor ve ilim ve düşünce ve araştırmaya özel önem veriyor.
Tahran Radyosu.
Emily Crick yavaş yavaş ve içindeki fırtınanın nidasına göre İslam dinine ilgi duymaya başladı. Zira akıl ve mantıkla İslam'ın hakkaniyetini ispat etmek mümkün olduğu gibi bu ilahi din insanın ilahi fıtratıyla de uyumludur. Emily İslam hakkında araştırma yaparken duygularını şöyle beyan ediyor. Sanki İslam'la kendimi daha rahat hissediyorum. İlginçtir ki İslam dinini öğrenmeye başladığımda bu dine inanacağımı asla düşünemiyordum. Fakat bu din acayip bir şekilde doğrudan kalbine yol buldu ve ben de bunun doğru olduğunu hissediyordum.
Emily Crick daha sonra Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin siyerini araştırmaya başladı ve ilginç sonuçlara ulaştı. Emily bu gelişmeyi de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim çok muhteşem, çok. Peygamber hakkında da bu geçerlidir. Benim yaptığım araştırmalarıma göre peygamber hayal edilebilecek en mükemmel insandır. Bu yüzden İslam dini benden daha iyi bir insan yapacağından emindim. Böylece Bayan Emily Crick Müslüman olmaya karar verdi.
İslam dinini benimseyerek Müslüman olma anı çok önemli ve heyecanlı bir andır. Emily bu anı ve yaşadığı şevk ve heyecanı şöyle anlatıyor. Bizim evimizden bir saat uzakta bir cami var. Caminin cemaat imamı babamın arkadaşlarındandı. Camiye gittik. O anı anlatmak gerçekten çok zor. Herkes durmuş benim şahadetleri dile getirmemi bekliyordu. Ben de durmuş bekliyordum. Araştırmalarımda şahadetlerin ne olduğunu ve ne söylemem gerektiğini biliyordum. Ama sesim titriyordu ve şahadetleri söylerken nedendir bilmem ama ağlıyordum. Sanki zaman o anda durmuştu. Tören bittiğinde sanki omuzumdan ağır bir yük kaldırılmıştı. Daha sonra orada duran bayanlar beni kucakladı ve tebrik etti. Onlar da ağlıyordu.
İslam dinine yönelik gerçek iman, insanı bu dinin tüm ahkamını ve kurallarını büyük bir şevk ve istekle kabul etmeye yöneltir. Zira insan bu öğretilerin insan için bazı kısıtlamaları getirmesine karşın Rahman ve Rahim olan Allah tarafından belirlendiğini ve mutlaka faydaları olduğuna inanır. Emily de Müslüman olmadan önce her ameli kendisi için caiz ve özgür sayan biriydi. Fakat Müslüman olduktan sonra bazı kısıtlamaları kabul etti.
Emily bu kısıtlamaların hakkında şöyle diyor, ben bu kısıtlamaları kabul ediyorum zira bu kısıtlamaların bizim için faydaları olduğunu biliyorum. Eğer Allah-u Teala bu iş kötü yapmayın diyorsa ve eğer bu iş iyi yapın diyorsa hiç kuşku duymayın ve bilin ki bu talime itaat etmekle asla zarara uğramayız, bilakis faydası da olur. Ben bu talime yakin ediyorum. Bayan Crick'in bu istidlali kullarının hayır ve maslahatını isteyen Allah-u Teala'ya derin imanının işaretidir.
Emily Crick, Batı'da ve özellikle Amerika'da İslamofobiya meselesini şiddetle eleştiriyor ve Müslümanlara karşı kötümserlikten Batı medyasını sorumlu tutuyor. Emily, eğer insanlar biraz bile İslam dinini tanıyacak olursa bu gibi sahte propagandalara kanmayacaklarını belirterek şöyle diyor. Maalesef İslamofobiya Amerika'da normal bir durum gibi karşılanıyor. Amerikan medyası insanların zihninde İslam'dan kötü ve hatta şeytani bir imaj yaratmaya çalışıyor. Doğal olarak başta İslam olmak üzere dinleri tanımayan insanlar da bu gibi propagandalara inanıyor. Bu tür olumsuz propagandalar başta ırkçılar olmak üzere sıradan insanların İslam ve Müslümanlara karşı tavır koymalarına yol açıyor. Irkçılar zaten Müslümanları sevmiyor ve bu yüzden onlardan İslam hakkında hiç soru sormuyor.
Amerika yeni Müslüman bayan Emily Creek şimdi inandığı dini savunmayı ve insanları bu din hakkında bilgilendirmeyi bir görev ve sorumluluk olarak görüyor. Emily bu konuda şöyle diyor. Şimdi bu şartlarda bizim gayrimüslimlere karşı sorumluluğumuz daha da ağır oluyor. Çünkü onlara televizyonlarda ve medyada gördükleri şeylerin biz Müslümanlarla ilgisi olmadığını göstermek zorundayız.
Uzun yıllar dinsizlikle ve ateist olarak yaşayan Bayan Emily Creek şimdi Allah'a inanıyor ve İslam dinini benimseyerek bir Müslüman olarak yaşıyor. Peki ama Bayan Emily Müslüman olduktan sonra kazanımları neler oldu? Emily bu konuda şöyle diyor. Ben Müslüman olduktan sonra çok önemli bir şeyi kazandım. Huzur. Müslüman olduktan sonra tüm kaygılarım ve depresyonlarım giderildi ve yerine mutluluk ve kanaat aldı. Tabii tüm bunlar bir günde olmadı ve zamanla gerçekleşti.
Gerçekte Bayan Emily Creek'in kavuştuğu bu huzur Kur'an-ı Kerim ayetinin bir nevi tefsiridir. Ayet Allah'ı anarak gönülleriniz huzura kavuşur diye buyurur. Ancak Bayan Emily bununla da yetinmediğine ve İslam dinine buyurduğu üzere daha da mükemmel biri olmak istediğini belirterek şöyle diyor. Kuşkusuz daha mükemmel olmak için uzun bir yolu kat etme gerekecek. Ancak şunu öğrendim ki hakiki mutluluk ve saadet Allah rızasında yatıyor. Dünyadan elde edilen mutluluk tamamen geçici bir konudur.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız İman Nuru adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Yaşam bize hibe edilen bir nimettir. Yaşam iyilikler, kötülükler, inişler, çıkışlar ile doludur. kah çok zor, kah da çok içe sinen bir şekilde geçmesiyle zamanın akışını unuturur. Zorluklar gerçekte her kişinin hayatının deneyimleridir. Hayatın zorluklarından ve lezzetlerinden geçici olacağını bilmek, insanın zorluklarda sabırsızlanmanın ve sevinç dolu anlarda bile kendini kaybetmesini engellemek için yeterlidir. Bundan dolayı her insan kendisi için en iyileri yaratıp yaşama nimetinden de en iyi şekilde yararlanmalıdır. Biz irademiz, azmimiz ve deneyimlerden ders çıkarmamız ile ümitsizliği ümide, mağlubiyete galibiyete ve gözyaşlarını gülüşlere çevirmeye kadiriz. Bunun için daha iyi yaşamak sanatını bilmemiz gerekiyor. Bunu bilirsek hayatımızın her anında mutluluk ve neşeyle yaşayacağız. Mükemmel anlar yaratmak bizim elimizdedir. İyi Yaşamak Sanatı adlı programımız ile yeni bir başlangıca hazır mısınız? Bu yeni başlangıç sizin hayatınızda yeni sayfalar açıp hayatınızın kalitesini artıracaktır. Biz mutlu ve bahtiyar yaşamak için ortak bir ilkeye veya kurala erişmek istiyoruz. Halbuki böyle bir sihirli ilacın dış dünyadaki varlığı söz konusu bile değildir. Her insanın isteklerinin ve zevkinin başka insanlara kıyasla farklı olmasından dolayı bütün insanların başarılı olması ve isteklerine ulaşması için de ortak bir ilke veya yasa söz konusu olamaz. Böylece her insan daha iyi yaşamak için kendine özgü bir yol seçmelidir. Bütün bunlara rağmen daha iyi yaşamak için genel olarak belli kurallar mevcuttur. Din alimleri, düşünürler ve psikologların sözlerinde bu kurallara rastlamak mümkün. Bu sözlere ve özdeyişlere dikkat ederek daha sağlam yollarda yürünebilir. Bu büyük insanlar ve uzmanlar daha iyi yaşamak için gereken ilk adımın insanın zihninde atılmasını düşünüyorlar. Psikologlar insanın zihninin olağanüstü bir güce sahip olduğunu hatırlatırken şöyle bir düşünceye sahipler. Sizin başınıza gelen bütün olayları sizin düşünceleriniz belirleyip kontrol ediyor. İnsan kendi düşünce tarzını değiştirmeye gücü yetiyor. Hayatında yaşanan olaylardan ve hatalardan çıkarılan dersler sayesinde her insan kendi yorumunu analiz edecek potansiyele sahip oluyor. Örneğin bir insan yıllar önce başka bir karar alması halinde şimdi daha iyi bir yaşama sahip olabileceğini ancak hatalı bir karar vermekle sorunlu bir hayat yaşadığını kolayca anlayabilir.
Tahran Radyosu.
Bazı insanlar ise akıl yormak ve düşünmeye talip insanlar olmadıklarından dolayı şöyle bir kanıya sahipler. Olduruna bırak. Bu tip insanlar daha iyi yaşamaya talip olmayanlardır. Bunlar kendilerine bir yaprak gibi rüzgara bırakmışlardır. Aklı bir kenara bırakıp işler hakkında düşünmemek insanı büyük sorunlarla karşı karşıya bırakır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ilahi peygamberler ise halkın aklının ve düşüncesinin yetiştirilmesi ve terbiyesi için her türlü çabayı göstermişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanları işleri üzerinde akıl yormaya ve düşünmeye yönlendirip daha iyi yaşama sahip olmalarını istiyordu. Düşünce, ruhun yetiştiricisi ve tamamlayıcısıdır. Düşünmek ile hatalar azalır ve insanın ruhsal potansiyelleri de dışarı vurur. Düşünce ve fikir, varlık aleminin gerçeklerine giden yolları bize sunar. İyilikler ve ilgili düşünceler devam etmesi halinde insan da yavaş yavaş iyiliğe doğru harekete başlayıp davranışları da güzel ve layık olur. Bu gerçekler vahiy hanedanı imamlar ve peygamberlerimizden rivayetlerde de değinilen konulardır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Düşünce insanı iyiliklere ve bunları uygulamasına yöneltir. Her kişi fikir ve düşüncesiyle vücudunda saklı olan büyük güçleri yüzeye çıkarıp fiilen kullanması ve uyandırması gücüne sahiptir. Bu mesele ise insanın daha iyi yaşamasına yol açacaktır. Doğru ve derin düşünme yolunda en büyük engellerden biri de insanın günlük hayatında farklı düşüncelerin ve fikirlerin hücumuna maruz kalıp zihninin karışmasıdır. Kimi zamanlar insanlar eskide yaşadığı acı hatalar ile uğraşıp düşünceye dalar. Ancak bu düşünme tarzı bir işe yaramayacaktır. Tam tersi insanın neşesini kaçırıp onun güçlerini de zayıflatmış olacaktır. Kötü hatıraları düşünmek insanın enerjisini de dikkat çekici bir derecede sömürür. Bu yüzden insanların düşüncelerini kontrol etmesi de kaçınılmaz ve zaruri görünmektedir. Düşüncenin kontrolü ve düzeltilmesi de insanların en kadim zamandan beri peşinde olduğu bir arzudur. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden ve başka varlıklar karşısındaki ayırıcı özelliği olan düşünme ve fikirden en iyi şekilde yararlanıp doğru düşünme tekniğini de öğrenmesi lazım. Masum Ehl-i Beytimizden edilen rivayetler ve Kur'an-ı Kerim'de de düşünmenin en güzeli gerçekleri ve varlık ve yokluk meselelerini araştıran düşünme tarzıdır. Bunun örnekleri ise Allah'ı, alemi ve insanı tanımaya çalışmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Kullar akılları ile kendi Allah'ını tanıyıp kendilerinin yaratılmış olduklarını anlarlar. İmam Ali Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Akıl aracılığı ile Allah'ı tanımak daha devamlı bir hale gelir. İnsan daha iyi yaşamak için varlık alemi, yaratan ve onun sonsuz gücü üzerinde fikir yürütmesi lazım. Eşsiz yaradana sırtını yaslamak ve güvenmek insana huzur veren bir olaydır. Allah'ın sonsuz gücüyle insanın arkasında olduğunu ve insanı koruduğunu hatta ondan istediğini icabet edeceğini bilmek birçok kaygı ve boş düşüncenin insandan uzaklaşmasına neden olur. Yaradanı tanımak ve ona elden geldiğince yakınlaşmak insanın kalbini parlatır. Ve aklın daha fazla gerçekleri kavraması için zemin hazırlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 191. ayetinde bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Kur'an-ı Kerim bu kişileri akıl ehli olarak adlandırır. Yani akıl ehli Allah'ı her durumda yad eden, alemlerin yaratılışını düşünen insanlar olarak tanıtır. Bu insanlar alemin yaratılışını düşünmeleriyle tedbirli ve en güzel yöneten bir yaratanın varlığını anlarlar. Bu onların daimi zikridir. Onlar bu alemin ötesinde Allah'ın ceza ve mükafat vereceği sonsuz bir hayatın var olduğunu anlayan insanlardır. Kur'an-ı Kerim açısından akıl sahipleri ahiret aleminin ve diğer alem olmadan yaratılışın temelden batıl olacağını anlayanlardır. Onlar Allah'tan rahmet dileyenlerdir. Bu düşünce tarzı insanı iyiliklere çağırıp onun kötü ve güzel olmayan davranışlardan sakındırır. İşte bu düşünce tarzı insan için daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Varlık alemini, ahiret alemini düşünmek ve Allah'ın hiçbir işinin hedefsiz ve boş olmadığına kanaat getirmesi ve yaratılıştan güdülen amacın insanın iyilikleri ve kemale doğru yetiştirmesi olduğuna inanmak, ahlakı da güçlendiren bir etkendir. Bu doğrultuda yürüyen bir insan, faziletleri kötü huylardan ayırt edebilir ve her daim faziletler ve iyilikler tarafından adım atmayı da seçer. İmam Sadık Aleyhisselam aklın bu boyutu ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Asıl akıl, iyi ameli kötü ve güzel olmayan amelden ayırabilen akıldır. Şimdi ömrünün her anına daha dikkatli bakmanın zamanıdır. Ömrünü nasıl geçirmişsin? Acaba düşünme ve akıl yormayı mı seçmişsin yoksa sadece denemekle mi meşgulsun? Tabii en iyi yol akıl ve düşünme yoludur. Bundan ötürü daha iyi yaşamak için ilk olarak aklını öne çıkarıp düşünmekle başlayalım. Yaşam dediğin hareketlilik demek. Yaşam dediğin coşku demek. Yaşam dediğin yeni gece, yeni gün, yeni düşünce demek. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. "Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür." İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir yerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Nan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.